bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Palto, Nikolay Gogol, Adam Yayınları, 1. Basım, Ekim 2002, Türkçe'ye çeviren Mehmet Özgül. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Nikolay Gogol, 1809-1852, Rus Edebiyatı'nın büyük roman ve oyun yazarı. Ölü Canlar ve Palto adlı uzun öyküsü 19. yüzyıl Rus gerçekçiliğinin temel yapıtları olarak değerlendirilir. Renkli köy yaşamı, Kazak gelenekleri ve zengin halk kültürüyle Ukrayna, Gogol'ün çocukluğunun arka planını oluşturuyordu. Büyük sıkıntılarla aldığı paltosunun çalınması üzerine üzüntüden ölen bir küçük memurun öyküsünü anlattığı Palto, Gogol'ün en çok ilgi gören yapıtlarındandı. Dostoyevski tüm Rus gerçekçilerinin Gogol'ün paltosundan çıktığını söyleyecekti. Gogol asıl ününü Ölü Canlar romanıyla kazandı. Küçük insanı edebiyat kahramanı yapması da Gogol'ün önemli başarılarındandı. Bakanlıkların birinde, durun durun, en iyisi olayın hangi bakanlıkta geçtiğini söylemeyelim. Çünkü asker olsun, sivil olsun, bir alayın, bir devlet dairesinin, bir bakanlığın başında bulunanlar, makamları adına fazlasıyla alıngan oluyorlar. Onun için biz de bu bakanlığın adını vermeyelim. Zaten bu zamanda herkes kişiliğine yöneltilmiş bir suçlamayı bütün topluma yapılmış bir saldırı sayıyor. Daha geçenlerde kulağıma çalındı. Bilmem hangi kentin kolluk kuvvetlerinin amiri bir yüzbaşı üst makamlara bir dilekçeyle başvurmuş. Bir takım kendini bilmezlerin devletin yasalarını hiçe sayarak mesleğini alaya aldıklarından uzun uzun yakınmış. Dilekçesinde belirttiklerinin kanıtı olarak da kocaman romantik bir eseri ekte gönderivermiş. Kitabın her 10 sayfasında bir yüzbaşı rütbesinde bir jandarma komutanından söz ediliyor. Yazar yüzbaşıyı okuyuculara ayık gezmeyen, kör kütük sarhoşun biri olarak anlatıyormuş. Ne olur ne olmaz, biz de öykümüzün geçtiği bakanlığın adını belirtmeden bakanlıklardan birinde diye başladık. İşte bu bakanlıkta bir memur çalışıyordu. Fazla göz dolduran cinsten biri değildi anlatacağımız memur. Boyu kısacık, yüzü çopur, kafası dazlak, seyrelmiş saçları kızıla çalan, gözleri bozuk bir adamcağızdı. Her iki yanağında da derin çizgiler, kırışıklıklar vardı. Yüzünün rengine gelince memur hastalığı sayılan basurdan dolayı sararıp solmuştu. Ne yapsın zavallıcık, onun suçu değildi ki, hep şu Petersburg iklimi. Şimdi sıra geldi bizim memurumuzun rütbesine. Bilinen şey, bizde birisinden söz açıldı mı rütbesiyle makamı belirtilmeden geçilmez. Ağzı var dili yok zavallıların dalına bastıkça basmak gibi övünülecek bir özelliği bulunan kimi yazarların kıyasıya alaya aldıkları, iğneledikleri, yıllanmış kalem efendilerinden, ufak memurlardan biriydi kahramanımız. Memurun soyadı da Başmaşkin'di. Bu soyadı anlaşılacağı üzere Kundura'dan. Başmak, kundura, ayakkabı. Türkçe kökenli bir sözcük. Yazar kahramanlarına soyadı verirken karakterlerini soyadlarıyla pekiştirmektedir. Bu öykünün kahramanının kundura yapımcısı, onarımcısı yoksul bir soydan, aileden geldiği böylece vurgulanıyor. Çevirenin notu. Gelmekteydi ama ne zaman nasıl alınmıştı bu soyadı, orası belli değildi. Babası, dedesi, hatta kaynı yılda birkaç kez tabanını değiştirdikleri şu bizim bildiğimiz cinsten kunduralar giyerlerdi. Memur Başmaşkin'in adı Akaki Akakiyeviç'ti. Belki okuyuculara bu ad biraz tuhaf, sanki uydurulmuş gibi gelebilir. Fakat inanın sevgili okurlarım, yakıştırma filan değil. Başka bir ad konulamadığı için böyle çağrılmıştır öykümüzün kahramanı. Bunun nasıl böyle olduğunu da anlatalım. Hatırımda yanlış kalmadıysa Akaki Akakiyeviç Mart ayının 23'ünü 24'üne bağlayan gece dünyaya geldi. Bir memur karısı, aynı zamanda iyi bir kadın olan annesi loğusa yatağında oğlunu usulüne göre vaftiz ettirmeye hazırlandı. Vaftiz töreni sırasında kapının hemen karşısındaki yatağın sağ yanında senato kalemlerinden birinde masa şefi olan çocuğun vaftiz babası olağanüstü insan Ivan Ivanoviç Yeroşkin ile bir jandarma subayının karısı gerçekten erdemli bir kadın olan vaftiz annesi Arina Semyonovya Belobrushkova yer almışlardı. Vaftiz annesi ile vaftiz babası küçük bebeğin annesine birini seçmesi için bebeğin doğum gününün üç azizinin adını verdiler. Mokki, Sossi ve Çilekeş Hozdazat. Şimdi çoktan rahmetli olan anne, üçü de birbirinin aynı, ben bunları ne yapayım diyerek hiçbirini beğenmedi. Kadıncağızın gönlünü hoş tutmak için bu sefer takvimi gelişigüzel çevirdiler, gene üç at çıktı karşılarına. Trefili, Dula, Varahasi. Genç anne bunları da beğenmedi. Ne biçim atlar bunlar, ömrümde duymadım böylelerini, bari Varuh ya da Varadat olsaydı, dedi. Bunun üzerine bir sayfa daha açtılar. Bu sefer de Aziz Pavsikahi ile Vahtisi'nin adları çıktı. Kadıncağız, görüyorum ki oğulcuğumun şansı iyi gitmiyor, dedi. Madem öyle o da babasının adını alsın. Babası Akaki'ydi. Oğlu da Akaki olsun. Böylece çocuğun adı Akaki Akakiyeviç. Akaki Akakioğlu. Çevirenin notu. Oldu. Küçük Akaki, vaftiz suyuna daldırılırken ömür boyu ufak bir kalem efendisi, 9. dereceden bir memur olarak kalacağını daha o zaman anlamış gibi yüzünü buruşturdu, çığlığı bastı. Sevgili okuyucum, işte işin aslı astarı bu. Bütün bunları size kahramanımızın adının Akaki Akakiyeviç'ten başkası olamayacağını, ona bu addan başkasının uygun düşmeyeceğini görmeniz için anlattık. Akaki Akakiyeviç'in bakanlığa ne zaman, nasıl girdiğini, onun buraya nasıl atandığını bilen, anımsayan yok. Bakanlıkta genel müdürler, müdürler değişmiş, her yeni gelen onu aynı yerde, hep dipteki masada, hep aynı rütbede, 9. derece memur olarak bulmuştu. Onun sırtındaki resmi giysi, başındaki dazlakla hiç değişmediğini gördükçe, sanki anasından öylece doğduğunu sanırdınız. Adamcağıza kimsenin saygı gösterdiği filan yoktu. Onun kimseden saygı beklediği de. O koridordan geçerken odacılar yerlerinden kıpırdamazlar, ona havada uçan sinek kadar önem vermezlerdi. Amirleri Akaki Akakiyeviç'e hoyrat, anlayışsız davranmayı meslek edinmişlerdi. Ufak tefek memurlar bile masasına bir yazı bırakırken, şunu temize çeker misiniz ya da yarı şaka yarı resmi, İşte size ilginç bir yazı, şuna bir bakar mısınız demeye gerek görmeden yazıyı gözüne sokarcasına masaya atar giderlerdi. Ne yapsın adamcağız, yazıya şöyle bir göz attıktan sonra sıraya kor, sonra gene harıl harıl çalışmaya koyulurdu. Onu önüne kimin attığını, buna yetkisi bulunup bulunmadığını bir gün olsun aklına getirmemişti. Kalemdeki genç memurların belli başlı eğlence kaynağı Akaki Akakiyeviç'ti. Gelir gider onunla alay ederler, yalnız devlet dairelerinde duyulacak cinsten basma kalıp nükteler savururlar, hemen orada uydurdukları öykülerle adamcağızı canından bezdirirlerdi. En çok takıldıkları konu Akaki Akakiyeviç'in 70'lik ev sahibesiydi. Evde koca karıdan her gün dayak yermiş, yakında düğün yapıp ikisi evleneceklermiş falan filan. Kırpıp kırpıp ufaladıkları kağıt parçalarını kar yağıyor diye adamın başından aşağı serperlerdi. Ama Akaki Akakiyeviç hiçbirine aldırmaz, yanında kimse yokmuş gibi çalışmasını sürdürürdü. Bu kadar can sıkıcı şey arasında tek yanlış bile yapmadan yazı temize çekmesi şaşılacak şeydi doğrusu. Adamcağızın çalışmasına engel olmak için yaptıkları kaba şakalar, koltuğuna dürtmeler karşısında ''Rahat bırakın beni.'' ''Niçin canımı sıkıyor, beni incitiyorsunuz?'' diye sızlandığı zaman artık böyle şakalara dayanamadığı anlaşılırdı. Arkadaşlarından yakınmaları onlara sitemden çok, acındırma cinsinden şeylerdi. Bir gün kaleme yeni atanmış bir memur, öbürlerine bakarak zavallı adamla alay etmeye kalktı. Ama daha ilk sözlerden sonra utancından kıpkırmızı kesilerek yaptığından bin pişman oldu. Akaki Akakiyeviç'in düştüğü güç durumu yalnız o anlamıştı. Zamanla adamcağıza karşı tavırları iyice değişti. Bu arada daha önce saygı duyduğu, beğendiği arkadaşlarından yavaş yavaş soğumaya başladı. Şunun bunun takılmaları karşısında, ''Rahat bırakın beni, niçin canımı sıkıyor, incitiyorsunuz?'' diye sızlanan dazlak kafalı kalem efendisinin yüzü, en neşeli anlarında bile yeni gelen memurun gözlerinin önünden gitmiyordu. Bu sözler, bu acındırıcı sözler, yakamı bırakın benim, ben de sizin bir kardeşinizim anlamını taşıyordu. Oysa kimse tınmıyordu bunları. Bir bir insanın bu kadar acımasız, toplumun incelmiş, kültürlü aydınının hem de kendisine soyluluk yaftası yakıştıran bir kişinin bu derece kırıcı, kaba oluşu, kim bilir yeni atanan genç memurun kaç kez içini titretmiş, yüreğini burkmuştur. Akaki Akakievich gibi görevine düşkün bir yazıcı az bulunurdu. Kısacası hırsla, hayır aşkla çalışırdı memurumuz. Yazıları temize çekerken duyduğu zevki yüzünden okuyabilirdiniz. Hele sevdiği bazı harfler vardı ki yazarken bunlara ayrı bir özen gösterirdi. Böyle harfleri yazarken yüzüne bir gülümseme yayılır, kıvancından gözlerini büzer, sanki kalem tutan eline yardım etmek istercesine dudaklarını oynatırdı. Bütün bu yaptıklarına bakarak kaleminden hangi harfin döküldüğünü anlayabilirdiniz. Eğer Akaki Akakievich'in çalışmasına bakıp ödüllendirmeyi düşünseler, böyle bir şeyi düşünde görse hayra yormazdı ya, belki adamcağız birkaç kez rütbe alır, genel müdür yazmanı olurdu. Fakat nükteci arkadaşlarının takıldıkları gibi sırtına kambur, poposuna basur nesine yetmezdi. Yine de onu temelli unutmuş değillerdi. Bir gün vicdanlı bir genel müdür adamcağızın harıl harıl çalıştığını görüp daha kolay bir iş verilmesini buyurmuştu. Yapacağı iş temize çekilecek yazıların tarih ve sayılarını bulup koymak, gönderileceği dairelerle daha önceki yazışmaları çıkarmak, bir de gerekiyorsa yazının ufak tefek yanlışlarını düzeltmekti. Akaki Akakievich yeni görevine başlayınca bundan öylesine sıkıldı, bunaldı ki bağlı olduğu müdüre gidip ''Bana gene yazı temize çekme işini verin, bu bana göre değil.'' dedi. Bunun üzerine onu pek sevdiği işiyle baş başa bıraktılar. Yazı temize çekmenin dışında onu ilgilendiren başka şey yok gibiydi. Giyim kuşamına aldırmadığı için yeşil resmi giysisi zamanla renk değiştirmiş, kızılımsı bir görünüm almıştı. Daracık yakasından dışarı fırlayan ince boynu hiç de uzun olmadığı halde upuzun gözükürdü. Bu görünüşüyle tıpkı sokak satıcılarının başlarının üstündeki tablalara koyup sattıkları, kafalarını sallayan oyuncak kedilere benziyordu. Üstüne başına ot, iplik cinsinden bir şeyler yapışmış olurdu çoğu zaman. Sokaktan geçerken tam pencerelerden atılan süprüntülerin altında durma becerisinden ileri gelse gerek, şapkasının üstünden kavun karpuz çekirdeği, çer çöp eksik olmazdı. Daireye gelip giderken bir gün bile çevresinde olup bitenlerle ilgilenmemiştir. Oysa onun gibi bir nice memur, karşı kaldırımda pantolonunun önü açık kalmış birini görüp kıs kıs gülmek için gözünü dört açar. Akaki Akakievich böyle şeylerle karşılaşsa bile düzgün yazısıyla özene bezene yazdığı satırlardan başka bir şey düşünmezdi. Eğer nereden çıktığı belli olmayan bir at kafası ansızın omzunun üstünde belirip burnundan yanaklarına hatırı sayılır sıcaklıkta bir soluk üflerse, belki ancak o zaman düzgün satırların karşısında değil de düpedüz sokak ortasında bulunduğunun farkına varırdı. Eve gelir gelmez hemen sofraya oturur, önüne konan lahana çorbasını kaşıkladıktan sonra bir tabak etli soğan yahnisini içine düşen sineklerle Ulu Tanrı'nın yarattığı bütün öbür ıvır zıvırla birlikte yediklerinin tadına varmadan atıştırmaya başlardı. Midesinin şişmeye başladığını hissedince masadan kalkar, mürekkep dolu hokkasını çıkarıp önüne koyar, o gün daireden getirdiği yazıları temize çekme işine koyulurdu. Eğer yazılacak bir şey yoksa kendi zevki için yanında bulundurduğu bir yazının kopyasını çıkarırdı. Hele bu, üslubunun güzelliğinden çok yeni tanıdığı ya da önemli bir kişiye yazılmış bir yazıysa o zaman keyfine diyecek yoktur. Gün sona erip Petersburg'un kül rengi göğü büsbütün koyulaşınca memur kalabalığı bütçeleri ile zevklerine uygun bir biçimde karınlarını doyurmaya koşarlar. Artık bürolardaki kalem gıcırtıları, masadan masaya mekik dokumalar, kendilerinin ve başkalarının gerekli gereksiz bütün işleri bitmiş, yorulmak bilmez bir memurun daha çok gönüllü olarak yüklendiği çalışması son bulmuştur. Akşam yemeğinin ardından sıra eğlenmeye, boş vakti hoş geçirmeye gelince bir yarıştır başlar. Kimisi zevk sahibidir, hareketlidir, soluğu tiyatroda alır. Kimisi genç bayanların başlarındaki süslü şapkaları seyrederek oyalanır. Kimisi de birkaç arkadaş, kur yaptıkları cici bir kıza iltifatlar yağdırmak için danslı toplantılara katılır. En çok gittikleri yerde, ikinci ya da üçüncü katta, iki ufak odası ile mutfağı bulunan bir arkadaş evidir. Evin daracık odalarında ise nice gezip eğlenmelerden, öğle ve akşam yemeklerinden vazgeçme pahasına elde edilen lamba, avize gibi modaya uygun birkaç parça eşya vardır. Ev sahibi bunları almak için kim bilir daha hangi özverilerde bulunmuştur. Bir bardak çay yanında 3-5 kuruşluk gevek geveleyip çubuklarını tüttürerek gürültü patırtı arasında kağıt oyunuyla hoşça vakit geçirmişlerse bundan iyisi can sağlığı. Kağıtlar dağıtılırken yüksek sosyetenin dedikodusu yapılır. Bu gibi gevezeliklerden oldum olası zevk alan Rus insanı eğer konuşacak bir şey bulamazsa Falconet heykelindeki atın kuyruğunu koparanları gelip komutanına haber veren askerin bayatlamış fıkrasını anlatır. Kısacası herkes ayrı bir eğlenceye koşarken Akaki Akakievich akşamlarını evinin dört duvarı arasında geçirir. Onun eğlenceli bir toplantıya katıldığını gören çıkmamıştır daha. Zaten çıkamaz da. Çünkü yemeğini yedikten sonra doya doya temize çekilecek yazısını yazar, ondan sonra da kafayı vurur yatardı. O andaki tek düşüncesi gene ertesi gün temize çekeceği yazılardı. Ulu Tanrı büyüklüğünü gösterip onu boş bırakmaz, önüne yazacak bir şeyi gönderirlerdi nasıl olsa. Yılda 400 ruble geliriyle, yazgısından dolayı fazlasızlanmadan kendi yağıyla kavrulan bu adamın yaşamı dinginlik içinde geçiyordu. Eğer kimseyle didişip dalaşmayan bu gibi ufak memurların yaşam yoluna serpilmiş türlü dikenler de olmasa, Akaki Akakievich'in ömrü, ölüm döşeğinde son nefesini verene değin böylece sürüp gidecekti. Petersburg'da yılda 400 ruble ya da daha az aylık alan memurların yaman bir düşmanı vardır. Bu düşman, sağlam hava dedikleri, kuzeyin şu soluk kesici ayazından başkası değildir. Bunun neresi sağlamsa, bakanlıklara gidenlerin yolları doldurduğu sabahın 9'unda sağlam hava, memurlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden burunlara öyle şiddetli fıskeler indirmeye başlar ki, zavallıcıklar burunlarını nereye sokacaklarını bilemezler. Yüksek mevkilerde bulunanların ayazdan alınlarının sızladığı, gözlerinden yaşlar geldiği o saatlerde kalem efendileri büsbütün çaresiz kalırlar. Yapacakları tek şey vardır. Evleriyle bakanlıklar arasındaki 5-6 sokağı koşarak geçtikten sonra kendilerini kapıcı odasına atmak, orada donmuş olan memurluk yetenekleri çözülünceye, akılları başlarına gelinceye dek ayaklarını yere vurup tepinmektir. Akaki Akakievich her gün koşması gereken yolu elinden geldiğince çabuk geçmeye çalıştığı halde son zamanlarda omuz başlarının sızladığını, sırtının ağrıdığını hissetmeye başladı. Neydi acaba bunun sebebi? Suç paltoda mıydı yoksa? Bir gün daireden döndüğünde paltosunu çıkarıp inceledi. Korktuğu başına gelmişti. Palto birkaç yerinden incelmiş, özellikle omuzları ile sırtındaki astarı eriyerek iyice tülbente dönmüştü. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Akaki Akakievich'in paltosu da memurlar arasında alay konusuydu. Her memurun soylu kışlık giysisine ona çok görmüşler, Akaki Akakievich'in sabahlığı diye ad takmışlardı. Paltonun görünüşü gerçekten tuhaftı. Eskiyen yerleri yakadan kesilen yamalarla kapatıldığından, yaka zamanla küçüldükçe küçülmüş, boyun çevresinde ince bir şerit gibi kalmıştı. Paltoyu asıl diken terzi usta biri de olsa, şurasına burasına eklenen parçalarla onarıla, zavallı terzinin el emeğinin sonunda neye benzediğini varın siz düşünün. Durumu anlar anlamaz Akaki Akakievich paltoyu terzi Petrovic'e göstermeye karar verdi. Adı geçen terzi bir apartmanın karanlık arka merdivenlerinden çıkılan 4. katında otururdu. Yüzünün çiçek bozuğu, gözlerinin şaşı olmasına karşın, adam memurların, başka meslekle uğraşanların paltolarını, frakları onarır, eğer kafası fazlaca dumanlı değilse ve o anda bir takım tuhaf niyetler taşımıyorsa elinden iyi de iş gelirdi. Belki bir terziden bu kadar uzun boylu söz etmeye değmez diyeceksiniz. Ama madem bizde bütün öykü kahramanlarının özellikleri inceden inceye ortaya dökülüyor, öyleyse yapılacak başka bir şey yok. Getirin Petrovic denen adamı da buraya.